Ayrım 4. İlk salı. Dünya hakkında konuşuyoruz. Kapıyı Connie açtı ve beni mutfağa Mori'nin yanına buyuretti. Mori mutfak masasının başında tekerlekli sandalyesinde oturuyordu. Üzerinde bol pamuklu bir gömlek, altında da çok daha bol siyah bir eşofman vardı. Eşofman altının bol gelmesi Mori'nin vücut ölçülerinin normalinin iyice altına düşmüş olmasından kaynaklanıyordu. İki eliniz belini kolaylıkla sarardı. Eğer ayağa kalkmayı başarabilseydi boyu 1 metre 50 santimi aşmazdı. Orta bire devam eden bir çocuğun pantolonuna rahatlıkla girerdi. Sana bir şeyler getirdim dedim elimdeki kese kağıdını göstererek. Havaalanından gelirken bir süpermarkete uğramıştım. Hindi eti, patates salatası ve gevrek satın almıştım. Evde hep yemek bulunduğunu bilmeme karşın Mori'nin yiyecekleri olan tutkusu aklıma gelmişti. Kendisine başka türlü bir yardım sunamadığımdan eve katkıda bulunmak doğal gelmişti. Aman tanrım, ne kadar da çok yiyecek dedi hoş bir melodiyle. Bu durumda benimle yemek yemek zorundasın. Bambu sandalyelerle çevrili masaya oturduk. Bu kez ısınma turuna ihtiyacımız yoktu. 16 yıllık enformasyon açığını ilk görüşmemizde kapatmıştık ve bu sayede hemen üniversite günlerinden kalma alışkanlıkla gerçek sohbete geçtik. Mori soru soruyor, yanıtımı dinleyip ünlü bir şefin yemeğe malzeme eklemesi gibi birkaç şey ekliyordu. Bana gazetedeki grevle ilgili bir soru sordu ve tam da ona yakışır biçimde gerçek problemin ne olduğunu anlamadığını söyledi. Niçin iki tarafın karşılıklı oturup sonra bir çözüm bulmaya çalışmadığını anlamıyordu. Ona herkesin kendisi kadar akıllı olmadığını söyledim. Sık aralıklarla tuvalet molaları veriyorduk. Bu molalar biraz uzun sürüyordu. Connie, Mori'yi tekerlekli sandalyesiyle tuvalete götürüyor, tekerlekli sandalyeden kalkmasına yardım ediyor ve lazımlığa idrar yaparken vücuduna destek oluyordu. Mori her seferinde çok bitkin dönüyordu mutfağa. Ted Koppel'e, çok yakında kıçımı birine sildirtmem gerekecek dediğimi hatırlıyor musun? Kahkaha attım. Böyle bir tümce kolay kolay unutulmazdı. Sanırım o gün geldi ve bu beni çok tedirgin ediyor. Niçin? Bu bağımlılığın nihai göstergesi, bir başkasının kıçımı silmesi yani. Bu sürecin de tadını çıkarmaya çalışıyorum. Tadını çıkartmak mı? Elbette, 10. yıldan sonra yeniden bebek oldum. Bu olaya bakmanın benzersiz bir tarzıydı. Evet, artık hayata benzersiz bir şekilde yaklaşmak durumundayım. Biraz gerçekçi düşünelim. Alışverişe gidemiyorum, bankayla ilgili işlerimi yapamıyorum. Çöpümü bile dökemiyorum. Bu yeterince benzersiz değil mi? Giderek azalan günlerimi hayatta önemli olduğunu düşündüğüm şeylere bakarak geçirebilirim. Bunu yapacak hem zamanım hem de iyi bir gerekçem var. Peki, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Hayatın anlamını bulmanın yollarından biri de çöp dökme alışkanlığından vazgeçmektir. Mori güldü. Gülmesi beni de rahatlattı. Connie tabakları toplarken bir gazete yığını dikkatimi çekti. Ben gelmeden hemen önce okunmuş oldukları belliydi. Hala günlük haberleri takip mi ediyorsun? Elbette dedim oraya. Garip mi geldi? Sence ölmek üzere olduğum için bu dünyada neler olup bittiğini önemsememeliyim? Önemsememeli miyim? Belki de öyle. İç çektim oraya. Belki haklısın, belki de umursamamalıyım. Nasıl olsa tüm bu olayların nasıl sonuçlandığını görebilecek kadar yaşayamayacağım. Fakat açıklaması güç olan bir şeyler var. Şimdi ben acı çektiğim için acı çeken diğer insanlara bugüne dek hiç hissetmediğim kadar büyük bir yakınlık hissediyorum. Dün gece televizyonda Bosna sokaklarında yaylım ateşinden kaçan, ölen masum insanları gördüm ve ağlamaya başladım. Onların acılarını sanki kendi acımmış gibi derinden hissediyordum. Bu insanların hiçbirini tanımıyordum ama sanki aramızda görünmez bir bağ vardı. Mori'nin gözleri yaşarmıştı. Konuyu değiştirmeye çalıştım. Hafifçe gözyaşlarını sildi ve yok bir şey der gibi kollarını salladı. Bugünlerde sürekli ağlıyorum dedi. Önemli değil. Çok şaşırtıcı diye düşündüm kendi kendime. Hayatım boyunca basında çalıştım. Ölen insanlarla yaslı aile bireyleriyle ilgili haberler yaptım. Cenaze törenlerine katıldım ve hiç ağlamadım. Mori dünyanın öteki ucunda acı çeken insanlar için ağlıyordu. Acaba sonunda böyle mi oluyordu? Belki de ölümün önünde herkes eşitti. Ölüm birbirlerini hiç tanımayan insanları sonunda birbirleri için ağlatabiliyordu. Mori mendiline sümkürdü. Bu senin açından bir sorun değildir umarım. Erkeklerin ağlaması yani. Tabii ki değil, dedim çarçabuk, fazla düşünmeden. Mori gülümsedi. Ah Mitch, bir gün senin gevşemeni sağlayacağım ve o zaman sana ağlamanın doğal olduğunu göstereceğim. Tabii tabii bir gün, dedim. Elbette bir gün, dedi Mori. İkimiz birden güldük. Çünkü neredeyse 20 yıl önce de aynı şekilde konuşurdu. Neredeyse her salı. Salı hep bizim günümüz olmuştur. Mori'nin derslerine hep salı günleri girerdim. Öğrenci görüşmelerini salı günleri yapardı. Tezimle ilgili çalışmaları ve tartışmaları, ki tezimin konusu da Mori'nin önerisiydi, çalışma masasının başında, kafeteryada ya da Pearlman binasının basamaklarında hep salı günleri yürütürdük. Şimdi yeniden salı günleri, bahçesi Japon akça ağaçlı bu evde buluşmak bize pek doğal gelmişti. Kapıdan çıkmak üzereyken Mori'ye bundan bahsettim. Biz salı insanlarıyız, diye yineledim. Mori gülümsedi. Mitch, tanımadığımız insanlar için kaygı duymaktan söz ettik, dedi düşünceli bir şekilde. Ama bu hastalığın bana öğrettiği şeylerden biri de ne biliyor musun? Ne? Dünyada en önemli şeylerden biri sevgi vermeyi ve verilen sevgiyi almayı öğrenmek. Sesi adeta bir fısıltıya dönüşmüştü. İçine dolmasını izin ver. Sevgiyi hak etmediğimiz, eğer sevilmeyi kabullenirsek yumuşayacağımız, güçsüzleşeceğimiz duygusuna kapılırız. En doğrusunu Levin adlı bir bilge söylemişti bence. Tek akılcı davranış biçimi sevgidir. Sözcüklerin etkisini arttırmak için yineledi. Tek akılcı davranış biçimi sevgidir. İyi bir öğrenci gibi onayladığımı göstermek için başımı salladım. Mori bitkindi, soluklandı. Ona sarılmak için yaklaştım ve kişiliğime hiç uygun olmadığı halde yanağına küçük bir öpücük kondurdum. Mori'nin güçsüz ellerinin kollarıma dokunduğunu hissettim. Yumuşamış sakalı da yüzümü okşuyordu. Önümüzdeki salı geleceksin değil mi? Diye fısıldadı. Sınıfa girip yerine oturuyor ve hiçbir şey söylemiyor. O bize bakıyor, biz ona. Başlarda birkaç gülüşme duyuluyor. Fakat Mori sadece omuzlarını silkmekle yetiniyor. Kısa sürede sınıfa derin bir sessizlik çöküyor. En ufak sesleri bile fark etmeye başlıyoruz. Köşedeki radyatörde dolaşan suyun sesini, şişman bir öğrencinin soluk alıp verişini duyuyoruz. Bazılarımız tedirgin oluyor. Ne zaman konuşmaya başlayacak? Kıpırdanmaya başlıyoruz. Saatlerimize bakıyoruz. Bazıları da olan biten onları hiç ilgilendirmiyormuş gibi pencereden dışarı bakıyor. Bu 15 dakika kadar ta ki Mori fısıldayarak soruncaya dek sürüyor. Burada neler oluyor? Yavaştan bir tartışma ortamı oluşuyor. Mori'nin baştan beri yapmak istediği buydu. Konu sessizliğin insan ilişkileri üzerindeki etkileri. Sessizlik bizi niçin rahatsız eder? Ses ve gürültüde nasıl bir rahatlık duyarız? Sessizlik beni rahatsız etmez. Arkadaşlarımla bolca şamata yapabilmeme karşın, sınıfın önünde duygularım hakkında konuşabilecek kadar rahat değilim. Eğer gerekirse saatler boyu sessiz durabilirim. Sınıftan çıkarken Mori beni durduruyor ve ders süresince neden çok sessiz kaldığımı soruyor. Bilmem, söylenenlere ekleyebileceğim fazla bir şey yoktu. Bence ekleyebileceğin çok şey vardı. Mitch, sen bana eskiden tanıdığım birini hatırlatıyorsun. O da içini dökmeyi pek sevmezdi gençken. Kimi? Kendimi, diyor Mori. İkinci salı. Kendine acıma üzerine konuşuyoruz. Bir sonraki salı ve onu izleyen diğer salılarda Mori'yi görmeye gittim. Ölmek üzere olan bir adamın yanına gitmek için 700 mil uçmak anlamına gelen bu ziyaretleri sabırsızlıkla bekliyordum. Mori'ye gittiğimde sanki bir başka boyuta geçiyor ve orada olduğumda kendimi çok beğeniyordum. Havaalanı ve Mori'nin ev arasında kullanmak üzere cep telefonu kiralama alışkanlığımdan bile vazgeçmiştim. Kendi kendime Mori'yi taklit ederek "bırak beklesinler" diyordum. Detroit'teki gazetedeki grev hiç de iyi gitmiyordu. İş iyice çığırından çıkmıştı. Grevciler ile onların yerine işe alınmış işçiler arasında çatışmalar olmuş. Dağıtım kamyonlarının önüne yatan insanlar tutuklanmış ya da dövülmüştü. Tüm bu olayların arasında Mori'ye olan ziyaretlerin insan iyiliğinin ruhumu temizlemesi gibi geliyordu. Yaşam ve sevgi üzerine konuşuyorduk. Mori'nin en çok sevdiği konulardan biri olan merhameti ve niçin toplumumuzun merhamet yoksunu olduğunu tartıştık. Üçüncü ziyaretimden önce Bread and Circus isimli bir mağazaya uğradım. Bu mağazanın poşetlerini daha önce Mori'nin evinde görmüştüm. Demek Mori buranın yemeklerini beğeniyordu. Hazır yemek bölümünde plastik kutulara sebzeli mantı, havuç çorbası ve baklava doldurdum. Mori'nin çalışma odasına girdiğimde biraz önce bir bankaya sorup paraları Bread and Circus poşetine doldurmuş bir eşkıya gibi paketi havaya kaldırıp bağırdım. Yiyecek dostum. Mori gözlerini döndürdü ve gülümsedi. Bu arada vücudunda hastalığın ilerleme belirtileri var mı diye de bakıyordum. Parmakları kalemle yazabilecek ve gözlüğünü tutabilecek kadar çalışıyordu. Fakat kollarını göğüs hizasından yukarıya kaldıramıyordu. Zamanın çoğunu oturma odası ya da mutfak yerine çalışma odasında eğimi ayarlanabilen koltuğunda yastık desteğiyle battaniyeye sarılı oturarak geçiriyordu. Erimeye yüz tutmuş bacakları ise destek olsun diye Mori için özel kesilmiş bir suni köpeğe yaslanmıştı. Koltuğunun hemen yanında küçük bir çan vardı. Uzunlardan birisi yeniden yerleştirilmesi gerekildiğinde bu çan çalınıyor ve hemşireler ordusundan Connie, Tony, Bertha ya da Amy yardımına geliyordu. Çanı masadan kaldırabilmek her zaman kolay olmuyordu. Bazen çok çaba sarf etmek zorunda kalıyordu ve bu da Mori'yi üzüyordu. Mori'ye kendisini acıyıp acımadığını sordum. Bazen sabahları dedi. Böyle sabahlarda yas tutuyorum. Vücudum hala dokunup hareket ettirebildiğim uzuvlarımı yokluyor ve kaybettiklerim için yas tutuyorum. Yavaş ve sinsi ölüme yas tutuyorum. Hemen ardından ise yas tutmaya son veriyorum. Yasa son vermek o kadar basit mi? Eğer ağlamam gerekiyorsa bir güzel ağlarım. Ama ardından hayatımda hala güzeller şeylere yoğunlaşırım. Beni görmeye gelecek kişileri, duyacağım ilginç öyküleri düşünürüm. Eğer günlerden salıysa seni düşünürüm. Biliyorsun biz salı insanlarız. Gülümsedim. Salı insanları. Miç, kendimi acıma konusunda fazla tanımıyorum. Her sabah birkaç damla gözyaşı. İşte o kadar. Gününün hemen hemen tamamını kendine acıyarak geçiren kişileri düşündüm. Oysa kendine acıma konusunda günlük bir sınır getirmeleri ne kadar yararlı olurdu. Gözyaşlı birkaç dakika ve haydi güne devam. Ve eğer Mori böyle korkunç bir hastalığa yakalanmışken bunu uygulayabiliyorsa, sadece korkunç bir hastalık diye yaklaştığında korkunçtur. Vücudumun yavaş yavaş yok oluşunu izlemek hiç de kolay değil. Ama şu da var, vedalaşacak zamana sahibim. Mori gülümsüyor. Herkes bu kadar talihli değil. Tekerlekli sandalyesinde oturan Mori'ye bakıyorum. Ayakta durabilmekten, yıkanmaktan hatta pantolonunu kaldırabilmekten aciz. Gerçekten talihli mi dedi. Mori'nin tuvalete gittiği bir sırada yerde duran Boston gazetesine şöyle bir göz gezdirdim. Gelir kaynağı kerestecilik olan bir kasabada yaşayan, kendilerine yardımcı olmuş 73 yaşındaki bir adamı işkenceyle öldürüp sonra adamın karavanında bir parti veren ve cesedi teşhir eden İki genç kızla ilgili bir haber vardı. Bir diğer akıllara durgunluk veren haber ise televizyondaki bir söyleşi programında kendisinden hoşlandığını söyleyen homoseksüel öldüren adamın mahkemesiyle ilgiliydi. Gazeteyi yerine koydum. Connie tekerlekli sandalyesiyle Mori'yi tekrar getirdi. Her zamanki gibi Mori'nin yüzünde bir gülümseme vardı. Connie onu tekerlekli sandalyeden kaldırıp koltuğa oturtmaya hazırlanıyordu. Benim oturtmamı ister misin diye sordum. Bir anlık sessizlik oldu. Bunun için teklif ettiğimi bile bilmiyordum. Mori Connie'ye baktı ve ona nasıl yapıldığını göstersene dedi. Tabii dedi Connie. Connie'nin tarifi doğrultusunda kollarımı koltuk altlarından geçirip birbirine kenetleyerek Mori'yi kendime doğru çektim. Sanki yerden ağır bir şey kaldırıyor gibiydim. Vücudumu doğrultarak onu yukarı doğru çekmeye çalışıyordum. Bu anda bana daha sıkı tutunacağını bekliyordum. Ama Mori'nin bunu yapacak gücü yoktu. Büyük ölçüde ölü bir ağırlıktı. Kafası yumuşakça omzuma dokundu ve vücudu ıslanmış büyük bir ekmek somunuymuş gibi kollarımın arasından aşağı kaydı. Ah diye iç geçirdi. Tutuyorum seni, tutuyorum dedim. Morning vücudunu bu şekilde kollarımın arasında tutmak tarifi imkansız bir şekilde etkiledi beni. Sadece sarsılan vücudunun içinde ölümün tohumlarını hissettiğimi söyleyebilirim. Başını yastığa yerleştirirken artık fazla zamanımızın kalmadığını biliyordum. Bir şeyler yapmalıydım. Üniversite birinci sınıftayım. Popüler kültürün disko müziği ve rock filmlerinin oluştuğu 1978 yılı. Brandeis Üniversitesi'ndeki Mori'nin verdiği sıra dışı bir sosyoloji dersindeyiz. Mori dersin adını grup süreci diye koymuş. Her hafta gruptaki öğrencilerin birbirleriyle nasıl etkileştiği üzerine incelemeler yapıyoruz. kızgınlığa, kıskançlığa, ilgiye verilen tepkileri inceliyoruz. Bizler insandan laboratuvar fareleriyiz. Kimi zaman ders sırasında birileri ağlamaya başlıyor. Ben bu derse dokunaklı yumuşak duygular dersi diyorum. Mori daha açık fikirli olmam gerektiğini söylüyor. O gün Mori denememizi istediği bir şey olduğundan söz ediyor. Yapmamız gereken sırtımızı sınıf arkadaşımıza dönüp kendimizi dimdik geriye doğru bırakmamız. Arkadaşımızın bizi yakalayacağına güvenmek durumundayız. Çoğumuz bunu denerken çok rahatsız ve kendini 1-2 santimden fazla bırakamıyor. Ardından utanç içinde gülüşüyoruz. Sonunda uzun siyah saçlı, incecik, hep bol beyaz balıkçı kazağı giymesi dikkatimi çeken genç bir kız, kollarını göğsünde birleştiriyor, gözlerini kapatıyor ve kendini geriye bırakırken kılı bile kıpırdamıyor. Aynen Lipton çay reklamlarında kendini havuza bırakan modeller gibi. Bir saniye içinde olsa yere yapışıp kalacağını düşünüyorum. Son anda arkadaşı kafasından ve omuzlarından yakalayıp kaldırıyor. Bravo diye el çırpıp bağırıyor bazı öğrenciler. Mori sonunda gülümsüyor. Gördün mü? Diyor kıza. Gözlerini kapattın. Fark buradaydı. Bazen gördüğünüz değil, hissettiğiniz şeye inanmalısınız. Ve eğer başkalarının size güvenmesini istiyorsanız, sizin de onlara güvenebileceğiniz duygusuna sahip olmalısınız. Karanlıkta olsa dahi. Düşerken bile. Üçüncü salı. Pişmanlıklar üzerine konuşuyoruz. Bir sonraki salı gene elimde bir poşetle Mori'nin evine gittim. Poşetin içinde her zaman olduğu gibi yiyecekler, mısırlı makarna, patates salatası, elma jölesi ve yanı sıra yepyeni bir şey, bir Sony ses alma cihazı vardı. İleride konuştuklarımızı hatırlamak istiyorum dedim Mori'ye. Daha sonra sesini dinleyebilmek için kaydetmek istiyorum. Yani öldüğümde demek istiyorsun. Lütfen böyle konuşma. Mitch, ben öleceğim. Hem de er geç. Hem de er. Geç değil. Mori yeni cihazı inceledi. Kocaman. Kendimi gazetecilerin çoğu zaman hissettiği gibi davetsiz misafir gibi hissettim. İki dost arasında bir ses alma cihazı pek yabancı kaçıyor. Yapay bir kulağı andırıyordu. Mori ile görüşmek için tantana yapan on cinsen gibi benim de bu salı ziyaretlerinden beklentim büyüktü herhalde. Dinle Mori dedim. Elimdeki kayıt cihazına bakarak. Eğer seni rahatsız ediyorsa bunu kullanmak zorunda değiliz. Parmağıyla işaret ederek beni susturdu. Gözlüğünü çıkarttı. Gözlük boynunun etrafındaki ipe asılı kaldı. Dimdik gözlerimin içine baktı ve aleti yerine koy dedi. Koydum. Mitch dedi yumuşak bir ses tonuyla. Sanırım anlamıyorsun. Hayatıyla ilgili konuşmak isteyen benim. Sana daha fazla anlatamayacağım zaman gelinceye dek anlatmak istiyorum. Sesi bir fısıltıya dönüştü ve şöyle dedi. Birilerinin öykümü dinlemesini istiyorum. Bu kişi sen olur musun? Kafamı salladım. Bir süre sessizce oturdu ve ardından evet, şu an çalışıyor mu? Dedi. Hakikati söylemek gerekirse ses kayıt cihazı nostaljiden öte bir şeydi. Mori'yi kaybediyorduk. Ailesi, dostları, eski öğrencileri, meslektaşı profesörler, politik tartışmalara katıldığı sohbet gruplarından dostları, dans eşleri, hepimiz. Ses kasetleri de fotoğraflar ve video kasetler gibi ölümün valizinden aceleyle bir şeyler aşırabilme çabasından başka bir şey değildi. Bana öyle geliyordu ki tüm cesareti, sabrı ve açık yürekliliğiyle Mori, tanıdığım diğer insanlardan çok daha farklı bir yerden bakıyordu. Daha sağlıklı bir yerden, çok daha duyarlı bir yerden ve ölmek üzereydi. Eğer ölümün göz bebeklerine bakıldığında hayatla ilgili mistik bir düşünce parıltısı yakalamak mümkünse, eminim ki Mori bunu bizimle paylaşmak isterdi. Ve ben de bunu yaşadığım sürece anımsamak isterdim. Mori'yi gece hattında programında ilk kez gördüğümde merak ettiğim şey, ölümün kaçınılmaz olduğunu öğrendiğinde ne gibi pişmanlıklar yaşadığıydı. Kaybettiği dostlarının ardından yas mı tutmuştu? Çok farklı davranabilir miydi? Bencil bir şekilde onun yerinde olsam oturup kaçırdığım şeylerin üzüntüsünü mü çekerdim diye düşündüm. O güne dek saklı tuttuğum sırlardan pişmanlık duyar mıydım acaba? Bu düşüncelerimden Mori'ye söz açtığımda kafasını salladı ve ''Herkes bundan kaygılanıyor değil mi?'' Ya bugün dünya üzerindeki son günüm olursa diye endişeleniyor. Yüzümü dikkatlice inceledi ve büyük olasılıkla kendi tercihlerimle ilgili bir tereddüt yakaladı. Hep gözümün önüne günün birinde bir yazının ortasında masamın üzerine yığılıp kaldığım, gelen ambulans görevlileri ölü vücudumu dışarı çıkartırken editörümün de makinemden yazı taslağını çıkarıp almaya çalıştığı bir tablo gelirdi. "Ne oldu Mitch?" dedi Mori. Kafamı salladım ve hiçbir şey söylemedim. Ama Mori tereddüt içinde olduğumu anladı. "Mitch, kültürümüz bize ölüm anı gelmeden bu tür şeyler üzerine düşünmeye yüreklendirmiyor. Kariyer, aile, yeterince maddiyata sahip olmak, evin ipoteğini ödemek, yeni bir araba almak, kaloriferi tamir ettirmek gibi bencilce şeylerle öylesine sarılmış ki etrafımız. Hayatımızı sürdürebilmek için bir sürü ıvır zıvırla uğraşmak zorundayız. Bu yüzden şöyle bir gerçeklik hayatımıza bakarak, bu mu yani? Hayattan istediğim her şey bu mu? Burada eksik olan bir şeyler yok mu? Demek alışkanlığına sahip değiliz." Mori kısa bir aradan sonra dinlendirecek birisine ihtiyacın var. Kendi kendine olmuyor. Ne demek istediğini anlıyordum. Hayatımızda hepimizin öğretmenlere ihtiyacı vardı. Ve benim öğretmenim tam karşımda duruyordu. Peki dedim. Eğer öğrenci olmam gerekiyorsa olabileceğim en iyi öğrenci olurum. Eve dönerken uçakta hepimizin sürekli boşluk, konu ve sorulardan oluşan küçük bir liste yaptım. Mutluluktan yaşlanmaya, çocuk sahibi olmaktan ölüme kadar kimi sorular. Elbette bu konularda binlerce kişisel yardım kitabı, yüzlerce televizyon programı ve saati 90 dolarlık danışmanlık hizmetleri de vardı. Amerika kişisel yardım konusunda bir acem pazarı haline gelmişti. Yine de çok net yanıtlar yoktu. Başkalarına mı özen göstermelisiniz, yoksa içinizdeki çocuğa mı? Geleneksel değerlere geri dönmek mi, yoksa geleneği tamamıyla işe yaramaz diye reddetmek mi? Başarının mı, yoksa basit bir yaşamın mı peşine düşmeliyiz? Hayır de yeter mi, yoksa yap yeter mi? Tek bildiğim yaşlı profesörün Mori'nin kişisel yardım işiyle uzaktan yakından ilgilenmediğiydi. O tren yolunun kenarında durmuş ölüm lokomotifinin yaklaşmasını dinliyordu ve hayatta nelerin önemli olduğu konusunda kafası çok netti. Ben de onun kadar emin olmak istiyordum. Tanıdığım tüm yaralı ruhların bu açıklığa ihtiyacı vardı. "Bana her şeyi sorabilirsin," derdi hep Mori. Ben de şu listeyi yaptım. Ölüm, korku, yaşlanma, açgözlülük, evlilik, aile, toplum, bağışlayıcılık, anlamlı bir yaşam. Batı Newton'a dördüncü kez döndüğümde liste çantamdaydı. Ağustos ayının bir salı günüydü. Boğucu bir sıcak vardı ve Logan havaalanı terminalinin havalandırması çalışmıyordu. İnsanlar alınlarından akan teri sinirlice siliyor ve kağıt yelpazelerle serinlemeye çalışıyorlardı. Gördüğüm her yüz birisini öldürmeye hazırmış gibiydi.